ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Merhabalar. Bugün ilk önce Liberal Partili Senatör Cory Bernardin'in partisinden istifa etmesini konuşalım. Bu istifa zor durumda olan Liberal Parti Senato'da daha zor duruma düşürecek deniliyor. Siz ne dersiniz?
Evet, önümüzdeki oylamalarda Senato'daki aritmetiği haliyle etkileyecek bir konu ama işin gerisinde Liberal Parti'nin varlık nedeni, kökeni, neleri temsil ettiği gibi şeylere bakıldığında parti içinde çok ciddi değişimlerin belki de ilk göstergesi olacak. Bunu bu yayınımızda sık sık konuşuyoruz. Benim de iddia ettiğim bir şey, yani özellikle Avustralya'da, Batı demokrasilerinde bölünmenin artık muhafazakar, liberal, sağcı, solcu, ilerici, gerici şeklinde bölünmelerden ziyade artık serbest ticarete yanlısı olanlarla karşıtı olanlar arasında olacak.
Her zaman daha önce de bunu söylüyordunuz.
Oraya doğru gidiyor. Evet. Amerika'daki şu an Trump'ın seçilmesi tamamen odur. Çünkü mevcut sistem insanların serbest ticaret sonucu oluşan o piyasanın umursamazlığı, insanları işsiz bırakan sonuçlarına tepki gösterdi ve eski Amerika'ya geri dönelim diyen sadece oydu, ona oy verdi. Tabii için içinde başka şeyler de var ama yani insanların korumacı siyaseti, korumacı ticareti benimseyen bir siyasi yapı olmadığı için gittiler Donald Trump'a verdiler. Şu an Avustralya'nın acil önündeki ihtiyaç böyle bir talep olacak. Bunu temsil edecek siyasi bir yapı gerekiyor. Pauline Hanson'la olacak iş değil. Bu şu an sadece Pauline Hanson ve başka bir açıdan Nick Xenophon korumacı ticareti destekleyen siyasi çizgiler.
Ancak ama öyle liberal... bir yere geldi ki dünya, artık eski korumacı ticarete dönmek imkansız. Bunu birkaç kez daha önce de konuşmuştuk. Bunu televizyonlarda konuşan ekonomistler, herkes söylüyor. Bu yapılamayacağına göre nedir çözüm?
Yapılamayacak ama çatır çatır dünyanın en büyük ekonomisinin başına gelen insan bunu yapacağını söyledi. Yani çok ciddi kırılmalar, sarsıntılar olacak bunda ama önemli olan biraz da tabii insanların yakınmasının dinlenip dinlenmemesi. Yani tamam.
O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Serbest ticaret değil de şu ana kadar yapılan, mesela biraz sonra yine değineceğiz, çok para kazananlarla az para kazananlar arasındaki uçurum giderek artıyor. Artık yoksulları, zor durumda olanları kimse dinlemiyor. Mesele evet, orada diyebilir miyiz?
Demek istediğim o. Yani bunu da ifade ettik defalarca. Avustralya'da da bir numaralı sıkıntı o. Gelir dağılımı adaletsizliği giderek çok daha fazla farklı kesimleri, çok daha fazla insanı ilgilendirmeye başladı. Ve bunun da bir numaralı nedeninin serbest ticaretin, uluslararası global ekonominin umursamazlığı, toplum kesimlerini hesaba katmamasından dolayı olduğu apaçık ortada. Serbest ticaret tabii ki hayatı ucuzlatan, tüketimi artıran çok büyük faydalı olan bir şey ama şu anki uygulamasında insanları dezavantajlı konuma düşürüyor ve buna karşı tepkiyi kullanmak üzere de bir işte korumacı ticaret şeklinde bir siyasi çizginin ortaya çıkması lazım. Yoksa bu iş Avustralya'da Pauline Hanson gibilerinin elinde kalacak. Ve Liberal Parti'nin de acilen böyle bir saflaşmayı önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü yani kurucularının Menzies dönemlerinin 1940'ların 50'lerin işte sosyal olarak muhafazakar ama iş dünyasına gelince liberal bir parti olarak kurduğu bu partinin şu an böyle devam etmesi ve İşçi Partisi'ne karşı bir alternatif gibi durması anlamsız çünkü zaten aynı şey. İki parti şu an o kadar birbirine yaklaştı ki şu an Avustralya'da bu iki partinin ya da bu eğilimin karşısında korumacı ticareti dilendiren ya da global ekonominin savurganlığına karşı bir onu dizginleyecek bir siyasi eğilim gerekiyor.
Evet, biraz önce haberlerde belirtildiği gibi bu yönde bir adım atılıyor. Örneğin artık çocuk bakımına yoksul aileler açısından daha fazla yardım yapılacak. Bu biraz da hem Bernardin'in getirdiği eleştirilere hem de sizin söylediğiniz gibi belki aradaki farkı kapatmak için bir adım değil mi?
Öyle, biraz da tabii Pauline Hanson'ın sus payı, yani onun her zaman söylediği şey sosyal yardım harcamalarının iyice budanması. Gerçi sosyal yardım konusundaki budamaların hepsine de karşı çıkmanın da bir anlamı yok. Çünkü şu an 170 milyar dolarlık genel sosyal yardım harcamaları 2020 yılında 190 milyara varacağı öngörülüyor. Yani bunu Avustralya şu haliyle kaldıramaz. Bir şekilde oradan kesinti tabii ki gerekiyor ama sadece bunu yapan bir parti görünümünde şu an Liberal Parti. Halbuki bütçenin asıl girdilerindeki ciddi sıkıntı işte büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin vergi vermemesi gibi ciddi bir konu ortada duruyorken ve bunun üstüne hiç gitmeyip kamuoyunda bunu gibi ciddiye almadığını gösteren bir algı yaratıp ondan sonra gidip sosyal yardımları budamaya kalkınca bu da tabii insanları öfkelendiren bir şey olarak bir öfke biriktiriyor şu an. Ama işte bunun çok fazla insanı etkilemeyeceği gibi bir sürü süsleyici şeylerle verdiler. Bu arada bu yeni gelen tasarı içinde toplum üyelerimizi, ileri yaştaki toplum üyelerimizi de ilgilendiren pension alan insanların yurt dışında 6 haftadan fazla kaldığı zaman pensionının kesileceği de orada kısıtlamaya gideceği şeklinde yasada bu paketin içinde var.
Yine biz Bernardi ile devam edersek, bir liberal partili olarak seçimi kazandı ama istifa etmekte kendine oy veren liberal partili seçmenlere ihanet etti. O yüzden bölgesinde yeniden seçime gitmeli diyenler var. Bu görüşe ne dersiniz?
Ama yani kendi işlerine gelmediği zaman bunu söylemiyorlar, bunu söyleyen insanlar. Şu an Bernadette'nin bu yaptığına çok ciddi bir öfke oldu parti içinde. Ama daha önce partiden ayrılanlara da böyle bir şey yapılmadı. Yani ama tabii ki gerekiyor. Özellikle senatoda seçmenin kişi olarak seçmediği bu insanlar sadece parti listelerine girip seçilen insanlar. O da bir doğruluk payı var tabii.
Peki Avustralya niye buna izin veriyor? Niye parlamenterlerin seçildiği partiden istifa etmesi için hiç değilse o dönemin bitmesi beklemek gerek diye bir yasa çıkarmıyor?
Tabii ki şu an tabii bu artan istifalarla böyle bir şey daha aciliyetini gündeme getirecek.
Belki ama konuşulur ileride diyorsunuz konuşulur böyle bir ileride. Şey.
Bir de zaten Avustralya'da bu seçim dönemleri o kadar kısa ki yani habire 2-3 senede bir seçim ola neredeyse gündemde acil bir sorun olarak gözükmedi bugüne kadar.
Evet. Yalnız senatörler 6 yıllığına seçiliyor. Bernardi evet. Bundan 7 ay önce 6 yıllığına seçilmiş. Bu 5,5 yılı doldurmadan da bana Allah'a ısmarladık dedi ve gitti tek başına.
Tabii ki de işin en doğrusu ayrılması ve eğer istiyorsa politikaya devam etmek bir senatoda ya da alt mecliste bir şekilde aday olup tekrar seçmenlere bir mesaj sunup seçilmesi en doğrusu tabii ki ama şu an ama asıl önemli olan Cory Bernardi'nin dışarıda ne yapacağından ziyade bunu izleyen başka istifaların olup olmayacağı. Asıl şu anki sıkıntı
Liberal Parti içinden
Liberal
mi diyorsunuz?
Liberal Parti içinde evet çünkü ciddi bir altından halıyı çeken bir hareket oldu. Ve zaten kaynayan bir kazan haline Liberal Parti. İşte özellikle Abbott Turnbull saflaşmasında Abbott tarafındaki insanlar haliyle daha muhafazakar kesimi temsil eder hale geldiler. Hı hı. Ve Bernardi de bunların en neredeyse sözcüsü durumundaydı. Hı hı. Ve onu izleyen isimleri de sık sık telaffuz edin. İşte George Christensen'lar, Eric Abetz'ler, Kevin Andrews'lar. Yani hoşnutsuz ciddi bir kesim var gençlerden ve yaşlılardan da. Bunların devam etmesi partiyi şu an çok endişelendiriyor.
Evet. Devam edelim bu büyük para farkı diye bir dinleyici de sormuş. Şimdi bugün ABC'de çıkan bir habere göre Turnbull, Avustralya Post Genel Müdürü Ahmet Falur'un çok fazla maaş aldığını söylemiş ki bu maaş 5.6 milyon dolar yılda ve bunu yeniden düşünmemiz gerek demiş. Bu sizce iyi bir adım mı?
İyi bir adım ama tabii bu arada özellikle büyük şirketlerin ve bazı partilerin politikacıların aşırılıklarına karşı toplumda bir sempati yaratmak üzere gündeme getirilmiş bir konu bu. Umarız bu sadece Ahmet Fahur'la kalmaz. Öteki büyük şirketlerin yöneticilerinde neden o kadar büyük maaşları hak ettikleri gündeme getirilir. Ama tabii Avustralya Post olsun, tamamen özel kuruluşlar olan işte öteki büyük şirketler olsun, bunlara hükümetlerin müdahale etmesi söz konusu değil. Kaldı ki Ahmet Fahur'u oraya getiren ve onun maaşını onaylayan bağımsız, hükümetten bağımsız olan bir yönetim kurulu. Hmm. Hükümet yok, çok o yönetim kurulunun başkanına gidip yakınmasını iletir ya da ileride o yönetim kurulunda yeni atamalar yapıldığında ona uygun kişileri getirir. Daha fazla üstüne hükümet yapamaz ama kamuoyunda ne oluyor bu kadar da maaş olur mu şeklinde bir öfke ve algı oluşunca zaten o iş kendinden zamanla çözülür, bir şekilde çözüme ulaşır.
Bir dinleyici de size soruyor, Levent Efe'ye bazı sorularım olacak. Avustralya postaneleri Hong Kong'a satıldı mı, satılmadı mı? Hakikaten bu Avustralya Posta şirketinin başındaki kişiye dudakları uçuklayacak para veriliyor mu diyor.
Evet, Avustralya Post'un iflas etmesi ya da tamamen özelleştirmesi her zaman gündeme gelen bir konuydu. Bilindiği gibi posta gelirlerinin artık olmayışı ve Avustralya Post'un neredeyse sadece paket dağıtımından durumu kurtarması, ki orada o delivery'lerde son derece ciddi bir artış oldu son yıllarda, onunla ayakta duruyor. Onun dışında her yıl posta pullarına zam yapa yapa o açığı kapatmaya çalışıyor. Avustralya Post'un özelleştirilmesi gündeme gelebilir. Hong Kong şirketlerinin adı geçmişti, oraya satışı gündeme gelebilir. Bu haliyle iyi bir gelişme olmaz. Özellikle büyük şehirlerin dışındaki yerleşim yerlerinde postaneler sadece posta tevziyatı değil, çok daha başka işleri de görüyorlar. Oradaki hizmetlerin ciddi sekteye uğraması anlamına gelecektir. Umarız Avustralya Post daha uzun yıllar yaşar, daha mütevazi maaş alan kişiler tarafından yönetilerek kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmaya devam eder.
Turnbull'u konuşalım diyorum, Avustralya etkisini, ama Mustafa Bey aramış telefonda, ona önce yer verelim telefonda bekletmeden. Buyurun Mustafa Bey.
Teşekkür ederim. Ben şimdi korumacılıkla ilgili yaptığınız, hem sizin hem de Bey'in yorumuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bilindiği gibi çalışan insanlar, bunlar beyaz yakalılar veya mavi gömlekliler, hepsi artık aynı kefeye kondu. Ve bunların yaşam biçimlerini veyahut da çalışma biçimlerini koruyacak hiçbir kurum kalmadı. Sendikalar bu konuda tamamen etkisizleşti. Ve bu insanlar kendilerini koruyabilecek sistem olarak sadece parlamenterlerin kaldığını, yani seçimle kim orada kendilerini korumak üzere söz veriyorsa onlara doğru yönleniyor. Bunu, bu şu demek değil, o insanlar o insanı tasvip ettiği için ona oy veriyor diye değil. Yaşam biçimi olarak oraya getirildiklerinden dolayı kendileri Trump gibi, işte bu son senatörün istifa etmesindeki nedenlerden biri de, örnek veriyorum, sosyal açıdan bazı şeylerin yok edilmesine toplumda tepki olduğu için
böyle anladım.
Ve evet. Bu da bu yönde tavır koydu gibi geliyor bana.
Peki, çok teşekkür ediyorum görüşünüz için. Öyle mi dersiniz
evet,
siz de?
Evet, doktor Mustafa Bey'in dediği gibi şu an Avustralya, başka ülkelerde de olduğu gibi, insanların istihdam güvencesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı bir yer haline geldi. İnsanlar sahip oldukları işlerin her an elinden gidebileceğini, her an işte tam gün çalışma imkanının kaybolacağı gibi endişeleri taşıyor. Bu da haliyle geleceğe bir gelecekle ilgili herkesi endişelendiren bir durum.
Evet, biraz önce programın açılışında ifade ettik, dile getirdik. Donald Trump'la ilgili mahkeme sürüyor. Herkes merakla bekliyor ne gibi karar vereceğini. Oradan Anayasa Mahkemesi'ne gitme olasılığı var. 7 ülkeye koyduğu seyahat yasağı konusunda. Avustralya'yı etkiler mi bu?
Avustralya'yı tabii ki etkiler. Yani Donald Trump'ın seçildiği dakikadan itibaren herkesin tavrı, konuşması, ifadesi, her şey değişti. Avustralya'yı psikolojik olarak da etkileyecek bir yanı var. Ancak Amerika'da şu an süre gelen ve uzun süre devam edeceği belli olan protestolarda da ciddi bir endişe olduğunu, ben endişelenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sorun Trump'ın aşırılıkları, bir politikacı gibi olmayışı, insanlara güvenme, onlar değil. Yani bu insanı seçtiren, o geniş seçmen kitlesindeki öfkeyi yaratan neden neydi? O nedense gündeme gelmiyor aksi gibi. Şu an Amerika'da protesto edenler, Avustralya'da şaşkınlıkla bunu izleyen herkes globalleşmenin, bu aşırılıklarının neden dizginlenemediğini ve neden insanların gelecek güvencesinin tamamen ortadan kalktığını ve bu gelir dağılımı adaletsizliğinin neden giderek büyüdüğünü sorgulamaları gerekiyor. Sadece başa geçen bir takım böyle popülist insanların aşırılıklarına tepki göstermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.
Biraz sonra konuşacağız vakit kalırsa. Yeşiller Avustralya gününün değiştirilmesini istiyor. Avustralya günü diyorlar. aborjinlere yapılanlar nedeniyle onlara bir hakarettir. Bir dinleyici de bu konuda yazmış. Avustralya'da tanık olduğum bazı hükümet toplantılarında bu ülkenin gerçek sahiplerine saygı için ayağa kalkma ne kadar gerçeksiz. Yok edilen bir aborjin halkına güya saygı gösteriliyor. Halbuki onlar ezilmiş bir halk diye yazmış bize. Bunu konuşalım birazdan. Bir dinleyici de şöyle diyor. Yorumcu Levent Efe Bey'in yorumlarını zevkle, içtenlikle dinliyorum. Donanımlı kişileri dinlemek ve onlardan bilgilenmek hoş bir şey demiş. Ve teşekkürler ediyor bize Bayram Bey. Biz de görüşlerinizi belirttiğiniz için size teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Evet, ne dersiniz? Bu Avustralya günü değiştirilsin mi? Aborjinlere bir hakaret haline mi geldi?
Bana kişi olarak sorarsanız tabii ki değiştirilsin ama yani Avustralya gününü değiştirelim, bu aborjinlere baskının başladığı gündür gibi bir eğilim giderek her geçen yıl artıyor ve bunun karşında olan insanlar sanki bu öfke, bu tepki yarın kaybolacakmış gibi bir yanılgı içindeler. Bu tepki artarak büyüyecek. Aborjinlerin toplumda gördüğü vicdani kabul, herkes tarafından onlara yapılan haksızlıkların kabullenilmesi artık Avustralya gündeminin çok ciddi bir parçası. Bunun inkarı mümkün değil ve Avustralya gününün 26 Ocak olarak kalması uzun dönemde çok ciddi sıkıntılar yaratacak, vicdanları yaralayacak bir şey. Bunun bir takım önlemlerle yumuşak bir şekilde artık nasıl yapılırsa bu ya da bundan sonra hükümetler tarafından buna bir çözüm yolu bulunması lazım. Çünkü şu haliyle devam etmesi akla yatkın gözükmüyor.
Bir diğer konu, New South Wales Üniversitesi tarafından yapılan bir incelemeye göre İşçi ve Liberal Partisi'ne yapılan bağışların bir bölümünün nereden geldiği, nasıl geldiği bilinmiyor. Buna göre İşçi Partisi'ne verilen 24 milyon dolar ve Liberal Parti'ye verilen 45 milyon doların kaynağı bilinmiyor. Siz buna ne dersiniz? Bunun anlamı nedir?
Bu her gün toplum içinde konuşulması gereken bir şey. Belli ki partileri çok büyük iş çevrelerinden, yurt içinde ve yurt dışındaki büyük iş çevrelerinden kendi istekleriyle ilgili kararlar alınsın diye yapılan dayatmalar ve o tür yapılan yardımlar. Yani kamuoyundan bunlar saklandığı sürece Avustralya politikası sağlıklı işleyemeyecek. Bunların şeffaflığının acilen sağlanması lazım. Bu bir takım ayak oyunlarıyla hallediliyor. İşte bazı bağışlarda bir üst limit tutuluyor. İşte falanca limite kadar olanlar beyan edilmesi zorunluluğu yok gibi şeylerin tamamen ortadan kaldırıp bütün bağışların, bütün her ana partinin liderinde bunu ifade etmesi lazım. Bütün bağışların şeffaflığı gerekiyor ki vatandaş bilsin nereye, kim ne kadar bağış yaptı ve bağışın ardından o bağış yapan kişinin isteği yönünde ne tür kararlar alındı, onlar bir bir ortaya çıksın.
Halk neden peki, madem siz devamlı bunu dile getiriyorsunuz, insanların buna tepki göstermesi gerek ama halk neden tepki göstermiyor?
Halk ya, herkes gündelik kendi gündemiyle meşgul ama bu 70 milyon doların nereden geldiği şeffaf bir şekilde ortaya konsa, yine bir araştırma, işte falanca karar, falanca bağışın arkasından alınmıştı diye ortaya medya görevini yapıp böyle bir şey koyduğu anda bakın halk yerinde oturuyor mu o zaman? Tabii ki öfkelenecek, tepki gösterecek. Ama bu sistemin işliyor olması lazım ve maalesef şu an politikacılar bunun önünü tıkıyorlar. İşte halkın gönlünü almak için bugünlerde işte politikacıların emekli olduktan sonra bedava seyahat etmesiyle ilgili bir kısıtlama, o göya hepimizin gönlünü alacağı düşünülüyor. Onunla ilgili bir karar geçti. Ama yani çok gecikmiş şeyler bunlar tabii. Halkın gönlünü almak için tamamen full şeffaflık gerekiyor. Umarız bu konuda sisteme baskı giderek artar.
Halkın tepkisi daha çok dile getirilir umarız diyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlar için.
Ben teşekkür ederim. Arayan ve mesaj yollayan dinleyicilere de tekrar teşekkürler.
Hoşça kalın.